Ayrım 15, Cendere, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, sayfa 165, 13. bölüm, Devletteki Nur Ağı. Tarih ne garip, bir tekrarla kendinizi saadete kavuşturacağınızı sanıyorsunuz. Oysa bir tarihsel eylemi zamanından sonra tekrarlamak aslına karşı yapılmış en esaslı eylemdir, bunu görüyorsunuz. Ayasofya'nın yeniden camiye dönüşmesinden söz ediyoruz. İslamcı medya sözleşmiş gibi Erdoğan'la Fatih'i yan yana koydu. Ayasofya'nın Danıştay yardımıyla camiye çevrilmesini ikinci fetih olarak anlattılar. Oysa tam tersi, İstanbul'un fethi görünenin aksine yeni bir Haçlı seferini erkenden önleyen stratejik bir adımdı. Fatih Sultan Mehmet'in kızıl elması sanılanın aksine Osmanlı'yı Roma'nın devamı olan bir tür dünya devleti yapmaktı. Bizim İslamcıların tasvirlerinin aksine Fatih, İstanbul'u Avrupa'da katledilen Yahudi halkı için cennet yaptı. Gönderen değil, aksine sürgünleri İstanbul'da toplayan Fatih, 1463'te Galata'da Carlo Martelli'nin evinde eğlenen hükümdardı. İstanbul Belediyesi'nin aldığı belliğini resmi örnek olsun, bizim gericilerin aktardığının aksine Fatih, İstanbul'u Rönesansçıların merkezlerinden biri yapmıştı. Batı'da kiliseyle kavgalı yenilikçilerin Fatih sempatisini biliyoruz. Gittiği yol Haç ile Hilal'i uzlaştıran güçlü bir milletler idaresiydi. Uzatmayalım. Bilim biçim değil, özdür. Öz ile bakarsanız Fatih'in 1453'te İstanbul'u fethi ve Büyük Ayasofya Mabedi'ni cami yapması ile Erdoğan'ın 10 Temmuz 2053'te Ayasofya'yı cami yapması hem ideolojik hem de sembolik olarak birbirine zıt yönde iki adımdır. Neyse konumuz bu değil. İstesek de gözlerini kapatmış birini güneşin doğduğuna inandıramayız. Meseleye gelirsek, sosyal medyada paylaşılan mesaj şöyleydi. Hüsnü Bayramoğlu ağabeyimiz ile Genelkurmay Başkanımız Ayasofya'da. Şu manzara yakın bir zaman önce sadece hayal ve ümit idi. Şimdi görüyoruz. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in Nur Cemaatinin kollarından Meşveret'in önderlerinden Hüsnü Bayramoğlu ile Ayasofya açılışında verdiği omuz omuza poz Nurcuları heyecanlandırdı. Neredeyse tek kalemden çıkmış gibi bugünleri de gördük dediler. Üstelik bu ilk de değildi. 15 Temmuz'dan sonraki ilk 29 Ekim resepsiyonunda Nurcuların Hüsnü Ağabey dedikleri Bayramoğlu, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile el ele görülmüştü. Akar ondan dua istemiş, ordu ile alakadarız diyen Bayramoğlu ise duasını eksik etmemişti. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol sayesinde okullarda değerler eğitimi vermesiyle tanıdığımız Meşveret grubu 2012'ye kadar FETÖ ile iyi ilişkilere sahipti. Bir örnek, gazeteci Can Özçenik'in FETÖ Borsası adlı kitabında meşveretçi bir askerin ifadesi yer alıyordu. TSK içindeki meşveretçi askerlerin sohbet toplantılarını içlerinden biri anlatıyordu. 1994 yılında Harp Okulu'ndan mezun oldum. Okulumdaki birçok arkadaşımın o zaman Fethullah Gülen cemaati olarak bilinen, bugün FETÖ diye tanımladığımız yapıya ait olduklarını biliyorum. Bu yapı içindekilerle kalabalık ve güçlü olduğu için dönem dönem zorunlu olarak arkadaşlıklarımız oldu. Hatta bazı konularda özellikle 28 Şubat sürecinde bana yardımcı oldukları da oldu. Örneğin 1996 yılında bugün FETÖ nedeniyle ihraç edilen bölük komutanım Adem Boduroğlu ilk tayin yerimde bana muhafazakar yapım nedeniyle destek oldu. Ben ise onun Gülenci olduğunu biliyordum. Kendisi de zaten bunu bana söylemişti. Ayrıca yine 28 Şubat sürecinde hakkımda tutulan bazı tutanakları ve bilgileri Genelkurmay'a göndermediklerini, geciktirdiklerini biliyorum. O dönem böyle bir terör yapısı olmadığı için kendilerinden yardım almakta ben bir sakınca görmüyordum. Onlar da bana yardım etmekte bir sakınca görmüyordu. 2012 yılında risalelerin sadeleştirilmesi tartışmasıyla Nurculuk içindeki yollar ayrılana kadar TSK'daki FETÖ'cüler ile meşveretçiler gül gibi geçinip gidiyor, hatta birbirlerine destek oluyordu. Zaten kumpasla hedef alınan tahşiyeciler gibi birkaç münferit örnek dışında hangi Nurcu grup FETÖ'ye sırtını dönmüştü ki? Ayasofya'da vitrine konan cemaat. Fakat bir başka ayrıntı vardı. Ayasofya'nın açılışı sırasında Hüsnü Bayramoğlu'nun sayısız fotoğrafını AKP'li milletvekilleri de Nurcu Şakirtler de şu notla paylaştı. Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim, Hüsnü görecek, ben kabrimden seyredeceğim. Bilmeyenler anlamayabilir, şöyle anlatalım. Hüsnü Bayramoğlu, Saidi Nursi'nin halen hayatta olan son vekili. Meşveretçi efsaneye göre Saidi Nursi sayısız kehanetlerinden birini daha sergilemişti. Öyle ya, Diyanet'in gayri resmi tarikatlar raporu bile genel olarak Nurcuları, özel olarak meşveretçileri, Saidi Nursi'yi ahir zamanda beklenen ve özel görevlendirilen bir zat olarak takdim etmekle eleştiriyordu. Meşveretçilere göre Saidi Nursi yıllar önce Ayasofya'nın açılacağını bilmekle kalmamış, ben değil Hüsnü görecek diyerek bir adım da ötesine geçmişti. Cumhurbaşkanı bile ikna olmuş olacak ki Hüsnü Ağabey denilen Bayramoğlu'nu telefonla arayıp Ayasofya'ya davet etmiş, kehaneti tamamına erdirmek istemişti. Elbette Erdoğan uydurmuyordu. Biraz karıştırınca 10 Temmuz 2020'de Bayramoğlu'nun Erdoğan'a yazdığı mektubu bulduk. Ayasofya'nın açılma kararının resmi gazetede yayınlandığı o gün Erdoğan'ı tebrik etmiş, ardından efsaneye teğet geçen bir hikayeye mektupta yer vermişti. Yani Hüsnü Ayasofya'yı görecek efsanesinin kökeni bizzat Hüsnü Bey'e dayanıyor gibi görünüyordu. Günahını almayalım. Belki de onun anlattığı başka bir olay, Şeyh uçmaz mürit uçurur örneğindeki gibi müritleri tarafından çarpıtılmıştı. Mesele böyle bitmedi tabii. Tuttuğumuz ipin ucunu takip ediyorduk. Hemen Hüsnü Sevmezler grubunun kaynaklarına baktık. Malum Nurcular arasında Saidi Nursi'nin iki talebesi, Hüsnü Bayramoğlu ile Nesil grubundan Mehmet Fırıncı arasındaki post kavgası son dönemde öne çıkıyordu. Evet, Erdoğan'ın Hüsnü Ağabey gibi Mehmet Ağabey'i aradığı görüntüler de ortaya çıkmıştı. Ama iki ağabey taraftarı arasındaki kavga birbirlerini FETÖ'cülükle, ajanlıkla, yalancılıkla, hainlikle suçlamaya kadar varmıştı. Mehmet Fırıncı'ya yakın Hüseyin Yılmaz 25 Temmuz'da tam da merak ettiğimiz soruya yanıt veren bir yazı yazdı. Üstelik Yılmaz 30 sene önce Ayasofya diye bir kitap çıkarmıştı, yani konuyu biliyordu. Bütün nur külliyatını tarayan Yılmaz, üstadın neredeyse sırtını kaşımasından oturma şekline kadar kayıt altına alınmış, yüzlerce kaynak arasında böyle bir şeye rast gelmediğini söylüyordu. Saidi Nursi'nin öğrencilerinin hatıralarında yer almadığı gibi Hüsnü Bayramoğlu da Erdoğan Ayasofya'yı açana kadar hiçbir yerde Ayasofya'nın açılışını Hüsnü görecek efsanesini anlatmamıştı. Yılmaz'ın yazısı yaşanan kavgayı daha da sertleştirdi. İki Nurcu grup arasında ağır sözler havada uçuştu. Derken Hüsnü Bayramoğlu'nun en yakın isimlerden Mehmet Rıza Derin da konu üzerine bir yanıt yazısı kalem aldı. Özür dilemedi ama Saidi Nursi'nin Ayasofya açılacak ben göremeyeceğim, Hüsnü görecek diye bir açıklamasının olmadığını kabul ediyordu. Aslında kendilerinin kaynak olduğu, dilden dile büyüyen, hiç de itiraz etmedikleri kehanet hikayesini gazete ve televizyonlardan bazılarının Hüsnü niyeti diyerek açıklıyor, suçu medyanın iyi niyetli asparagasına bağlıyordu. Günlerce hakarete uğrayan Hüseyin Yılmaz haliyle bu duruma isyan eden bir yazı daha yazdı. Yılmaz nihayet itiraf ettiler. Üstad Ayasofya'nın açılışını Hüsnü görecek demedi başlıklı yazısında soruyordu. Kıyametler kopardınız, etmediğiniz hakaret, düşmediğiniz ahlaksızlık çukuru kalmadı, değdi mi? Madem başından beri adınız gibi bundan emindiniz, bu aptalca yalanı niye söylediniz? Günlerce dilden dile dolaşan haberlere konu olan, meşveretçilere kanat taktıran, Saidi Nursi'ye biçilen mesiyanik mucize öykülerinden günümüze güç devşiren öykü yalan çıkmıştı. Bir müridinin geleceğe dair rivayetlerini dinleyen yaşlı Saidi Nursi'nin en genç öğrencisini göstererek söylediği ''Ben artık göremem Hüsnü görür inşallah'' temennisi Erdoğan Ayasofya'yı açınca çarpıtılarak ve Ayasofya eklenerek kehanete dönüştürülmüştü. Gülen'e yazılan Nur mektubu. Sadece Erdoğan'a yazılan mektup mu? Önümüzde FETÖ lideri Gülen'e yazılmış bir mektup duruyor. 28 Şubat döneminde Milliyet gazetesindeki Gülen'in nurculuğunu sorgulayan yazıların ardından Said-i Nursi'nin yaşayan dört müridi Mustafa Sungur, Bayram Yüksel, Hüsnü Bayramoğlu ve Abdullah Yiğin ortak imza ile Gülen'e yazmış. Mektup dedik ama muhterem Gülen hoca hitabıyla Gülen'e övgülerin düzüldüğü, Gülen'in Said-i Nursi'nin öğretisine nasıl hizmet ettiğini anlatan metin bir mektuptan fazlasını ifade ediyordu. Bilmeyenler için söyleyelim, Said-i Nursi ölümünden önce sadık takipçilerinden bir vekiller grubu seçmişti. Nursi'nin ardından onlar havarileri olacak, nurculuğu ileri taşıyacaktı. Haliyle mektubu yazanlar Nursi adına mektubu yazıyordu. Mektup diyoruz ama hafif kalıyor. Said-i Nursi'nin o gün hayatta olan dört vekili adeta Fethullah Gülen nurculuğun dünyadaki öncüsüdür bildirisine imza atmıştı. Nursi'nin vekilleri Gülen nurcudur diyerek ona yapılan eleştirilere karşı savunmaya geçmişti. Said-i Nursi acaba Fethullah Gülen konusunda da bir öngörüde bulundu mu? Öğretimi devlet içine sızarak terör faaliyetlerinde kullanacak dedi mi? Yoksa dedi de 2012 yılına kadar FETÖ lideriyle sıkı fıkı olan Nurcu ağabeyler bunu sakladı mı? Eminiz buna da bir cevapları vardır. Neyse biz konumuza dönelim. Zira daha kritik bir nokta var. Said-i Nursi'nin Barla'daki evinde Hüsnü Bayramoğlu öncülüğündeki meşveretçiler kendilerine dair başlayan tartışmadan sonra bir de sohbet yaptı. Grubun konuşmasından aktaralım. Peygamberimiz buyuruyor ki ahir zamanda Mehdi bir adam gelecek. Mehdi adamın 5-6 tane de veziri olacak. Bu vezirlerin ekseriyeti ahirete gitmiştir. Hayatta Bediüzzaman Hazretleri'nin talebesi bir kişi kalmıştır. Hüsnü Bayram ağabeydir, başka yok. Bunu Peygamberimiz buyuruyor. Konuştuğumuz ilahiyatçıların uydurma dediği hadise dayanan öğreti, Hazreti Muhammed'in Mehdi diyerek Said-i Nursi ve vekillerini işaret ettiği, nihayetinde hayatta kalanın Hüsnü Bayramoğlu olduğu iddiasına dayanıyordu. O kadar ileri gitti ki Bayramoğlu, kendisine karşı olmanın Said-i Nursi'ye karşı olmak anlamına geldiğini ve bunu kişinin ahiretini yakacağını söyledi. Nitekim Bayramoğlu dinlediğimiz bir başka sohbetinde mahşer yerine tüm peygamberlerin arkalarında ümmetleriyle geleceğini, nur cemaatinin ise kendi bayraklarıyla bulunacağını anlatıyordu. Cesur olsa kendilerinin yeni bir din icat ettiklerini açıkça söyleyecekti. İşin daha fenası, başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere devlet erkanının fotoğraf vermek için yarıştığı bu garip inanç sahibinin birikimiydi. Küçümsemek için söylemiyoruz. Hüsnü Bayramoğlu Said-i Nursi'nin şoförüydü. İslami jargonla söyleyecek olursak hiçbir ilmi eğitimi yoktu. Said-i Nursi'nin risalelerini ezberlemekten, Nursi ile yoldaşlık etmekten başka da hiçbir özelliği bulunmuyordu. Öte yandan hesap vermesi gereken eski nurcu yoldaşları FETÖ'nün bıraktığı boşluğa taliplerdi. Tıpkı onun gibi sapkın fikirleri din adına topluma sunuyorlardı. Kendi sohbetlerinde anlattıklarına göre devleti yönetenlere fikir veriyorlardı. Hatta yargının peşinde olduğu kimi FETÖ sanıklarını Metastaz'da anlattığımız gibi hüsnü şehadet ile kurtarıyorlardı. Başta nurcular olmak üzere kimi tarikat şeyhleri o FETÖ'cü değil bizim tarikattan diyor. İyi çocuktur sistemi hüsnü şehadet ile yeniden kuruluyordu. Hüsnü şehadetle kurtarılan marketçi. Gelelim bam teline. Hepimizin mahallesinde var. A101 denilen ucuzluk marketlerinden söz ediyoruz. Sahibi FETÖ'nün iş adamları örgütü TUSKON üyelerine yapılan operasyonda 16 Ağustos 2016'da gözaltına alınan Bank Asya'nın da kurucusu olan Turgut Aydın. Turgut Aydın 3 gün sonra serbest kalmıştı. Şimdi yandaş medyada tam sayfa reklamlarını görüyorsunuz. Size 16-20 Ağustos 2016 aralığında Sabah gazetesinin ilgi haberlerinin sadece başlıklarını sıralayayım. A101 sahiplerine FETÖ operasyonu. Bank Asya'yı kurtaran FETÖ'cüye operasyon. FETÖ soruşturmasında iş adamları serbest kaldı. Sabah editörüne bile sonunda ünlemli başlık attıran elbette birileri korunuyor düşüncesiydi. Haksız da değil. Bazıları nasıl oluyorsa elini kolunu sallayarak çıkarken bazıları yakasını kurtaramıyordu. Ayasofya'daki fotoğrafın ardından Nurcuların arşivlerini bir daha açtık. Bir de ne görelim? Tam da A101'in patronlarına soruşturma başladığında Hüsnü Bayramoğlu devreye girmiş, resmi bir açıklama yapmıştı. Bayramoğlu başta Turgut Aydın'ın oğlu Yaşar Aydın olmak üzere A101'in sahiplerinin paralel değil Nur talebesi olduğunu söylüyordu. Salı günleri A101'in patronunun evinde cemaatin risale dersleri yaptığını söyleyen Bayramoğlu, "Cumhur reisimizin hemşerisi ve aile dostudur" notunu düşmeyi de ihmal etmiyordu. Fotoğraf diyoruz ya, Hüsnü Bayramoğlu Aydın ailesiyle birkaç da fotoğrafını paylaştı. Masada önlerindeki Risale-i Nurlar dikkat çekiyordu. Hüsnü şehadet işi bir değil ki. 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bir okulda sınıfta öğrencilere Said-i Nursi propagandası yapılan görüntüler izlettirildiği haberlerini hatırladınız mı? Görüntülerde vaaz veren isme kimse dikkat etmedi. O kişi yeni kuşak Nurcu hocalardan Uğur Akkafa'ydı. İnternette hala Fethullah Gülen'in öğretisini anlattığı, onun dinler arası diyalog projesini eleştirenlere cahil, saftirik diye hakaret ettiği videolar dolaşıyor. Akkafa'nın Nur Mektebi İlim Kültür Derneği, FETÖ propagandası yaptığı gerekçesiyle 15 Temmuz sonrasında kapatılmıştı. Derken yine Hüsnü Bayramoğlu ortaya çıktı. Akkafa'nın derneğinin FETÖ'cü olmadığını söyledi. Bayramoğlu'nun kapatılan dernekte ders verdiği fotoğraf ortaya saçıldı. 2017 yılının başında yayımlanan yeni bir KHK ile kapatılan dernek açıldı. Bu isimler uzun listenin küçük bir bölümü. Kimseye suçludur demiyoruz, bizim işimiz bu değil. Asıl mesele mahkeme önünde yıllarca aranan adaleti cemaat liderlerinin başka yollarla dağıtmaya devam ediyor oluşu. Bu o kadar aleni hale gelmiş durumda ki. Bir de Nurcu İlahiyat Profesörü Ahmet Akgündüz var. Bir zamanlar Rotterdam'da Avrupa İslam Üniversitesi'ni yöneten Akgündüz'ün hem Nurcu ağabeyler ile hem de AKP ile arası bozuldu. Ayasofya vakasının ardından Hüsnü Bayramoğlu'na yalaka diyen Akgündüz'ün açıklamalarında dikkat çeken ilginç bir nokta vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayramoğlu'nu dinlerken Akgündüz'ü pek de dinlemediğini gösteriyordu. Akgündüz şöyle diyordu: "Muhterem Cumhurbaşkanımıza bir ay sonra, yani 15 Temmuz'dan ulaşarak 526 tanıdığım mazlum ve mağdur Nur talebeleri listesini verdiğim halde çoğunun mazlumiyetleri devam etmektedir." FETÖ krizinden sonra iktidara yanaşan, ancak kendisine yakın isimleri tasfiyeden kurtaramayan Akgündüz belli ki AKP'ye de küsmüştü. Akgündüz'ün şahitlik nefesi Bayramoğlu kadar kuvvetli tesir etmemişti. Ancak bu nasıl işti ki millet adaleti mumla ararken cemaatler Cumhurbaşkanı'na bu kadar kolay yol buluyordu? Soylu'nun Nurcularla bağlantısı. Neden, nasıl oluyor, o yol nasıl açılıyor? Öyleyse sizi üstü kapatılan bir tartışmaya götürelim. Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem, bir tek FETÖ'cü göreve geldiyse ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 18 Temmuz 2020 akşamı bağlandığı CNN Türk programında böyle bağırıyordu. Sitemi eski AKP'li vekil Mehmet Metiner'reydi. Zira Metiner İçişleri Bakanlığı'nda kazanma mantığıyla FETÖ'cülerin göreve getirildiğini söylüyordu. Hangisi haklı diye günlerce konuştuk. Aradan 2 ay bile değil, 1,5 ay geçti. 43 kaymakam ve vali yardımcısının açığa alındığının haberini okuduk. Sayının 400'e kadar çıkacağını öğrendik. Hala nasıl olabiliyor diye soruyorduk. Öyle ya, çiçeği burnunda kaymakamların atama kararnamelerinde getirmişsem ihanet ediyorumdur diyen Bakan Soylu'nun imzası vardı. Ve evet, sahi nasıl oluyordu? Soylu aralıklar ile açıklıyordu, elinde baylok listeleri vardı. Biliyoruz, Bankasya listeleri de elindeydi. O halde en küçük memur atanırken istihbarat raporu alınıyor da koskoca kaymakamlar atanırken devletin eli kolu bağlanıyor muydu? Böyle değildi kuşkusuz. Konuşulan oydu ki bir süredir İçişleri Bakanlığındaki FETÖ birikimine yönelik olarak devletin güvenlik bürokrasisi adım atmak istiyordu. Ancak attıkları adım her seferinde Bakan Soylu'ya çarpıyordu. Verilen istatistiki bilgilere göre FETÖ'nün TSK'dan sonra en kritik örgütlenmeyi gerçekleştirdiği bakanlıkta ayıklanan FETÖ mensubu oranı %3,5'tu. Nihayetinde Soylu'nun uzun süredir direndiği, kendisinin önüne isim konduğunda kimilerini savunduğu bakanlık çalışanlarına operasyon gerçekleşti. Görevden alınan kaymakamlardan biri de Güroy Manki'ydi. Hatırladınız mı? Abdullah Gül o ilçenin adını Norşin diye anarak açılım sürecini başlatmıştı. Saidi Nursi'nin yetiştiği medrese buradaydı. Güroymak Norşin, Nurculuk'tan Menzile kadar Nakşibendi tarikatının önemli kesişim merkezlerinden biriydi. Ne garip, kaymakam operasyonunu konuştuğumuz günlerde Türkiye'nin gündeminde bir fotoğraf vardı. Güroymak'ta bir taziyede çekilmişti. Eski milletvekili Mehmet Emin Seydagil, rahatsızlığı nedeniyle sandalyede otururken Soylu onun dizinin dibinde yerdeydi. Seydagil eski vekil olmanın yanı sıra Güroymak şeyhlerinden Muhammed Said'in torunu Şeyh Muhammed Taha'nın oğluydu. ANAP'ta vekil olabilmesinin nedeni şeyh çocuğu olmasıydı. Öte yandan kendisi de nihayetinde şeyh olmuştu. Fotoğrafta kimsenin fark etmediği bir ayrıntı daha göze çarpıyordu. Seydagil'in sağında yerde oturan kişi menzil cemaatindeki ayrılıktan sonra Buhara kolunun başında bulunan Fevzettin Erol'du. 15. ayrımın sonu. Sayfa 174.